Ayrım 19.
Gerçeklerle ilişkisi kopmamıştır. Bir bakıma gerçeklerin üstesinden gelmeye, altında ezilmemeye çabalar. Buna karşılık kişilik bozukluklarında çatışma daha çok çevreyledir. Kişilik bozukluğu gösteren kişi, kendi iç dengesini koruyabilmek için çevresini değiştirmeye, çevreyi kendisine uydurmaya çalışır. Örneğin, antisosyal bir kişi, davranışlarıyla çevreyi tedirgin ve mutsuz ederken, kendisi bundan yararlanır, doyum sağlar. En ağır ruhsal hastalıklar olan psikozlarda ise kişi, hem kendi kendisiyle hem de çevresiyle çatışma içindedir. Kendisi bunalımlı, tedirgin olduğu kadar çevresindekileri de davranışlarıyla tedirgin eder. Psikozlarda hem kişiliğin bölümleri arasında dengesizlik ve çatışma hem de çevreyle ileri derecede uyumsuzluk söz konusudur. Psikotik hastanın gerçeği değerlendirme yetisi çok bozulduğu için uyumlu davranamaz. Gerçeklerle bağ gevşer ya da tümden kopar. İç gerçeklerini dış gerçeklerin yerine koyar. Halk arasında delilik olarak bilinen psikozun ağır biçimlerinde hasta abuk subuk konuşur, davranışı çok tutarsız, duygulara uygunsuz ya da değişkendir. Davranışı önceden kestirilemez, dürtülerini dizginleyemez. Benliği üstündeki egemenliği kalkmış, kişiliğin ahenkli bütünlüğü yıkılmış gibidir. Ruhsal hastalıkların çok çeşitli nedenleri vardır. Örneğin psikozlar ateşli hastalıklara, beyindeki bozukluklara, hormon dengesizliklerine, alkol ve uyuşturucu ilaçlara, enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilirler. Psikozlarda kalıtımsal ve yapısal etkenler de rol oynarlar. Mide ülseri, astım gibi psikosomatik hastalıklarda ise hem bedensel yatkınlık hem de ruhsal etkenler bir arada bulunurlar. Nevrozlarda da yatkınlık söz konusu edilmekteyse de başlıca etkenlerin ruhsal olduğu görüşünde birleşilmektedir. Kişinin yaşantıları, aile içindeki eğitimi, geçirdiği ruhsal örselenmeler belli başlı belirleyicidirler. Ruhsal hastalıklar kavramı da ruh sağlığı gibi göreli bir kavramdır. Yani ikisi arasında kesin bir sınır çizilemez. Herkeste ruhsal hastalık belirtisi bulunabilir. Ancak kişinin uyumunu bozmayan, mutsuz etmeyen belirtiler ruh sağlığının göstergesi değildirler. Belirtilerin yoğunluğu ve süresi gibi belirtinin türü de önemli olabilir. Örneğin yüksekten korkan bir kişi, yüksek yerlere çıkmadığı sürece bunaltı çekmez. Oysa insanlarla karşılaşınca yüzünün kızarmasından korkan bir kişi, sürekli tedirgin ve bunaltı içindedir. İnsanlardan uzak durduğu sürece bunaltı çekmez. Hiç kuşkusuz insanlardan kaçmak, yüz kızarmasına son verir ama daha ağır sorunlar doğurur. Kuruntulu ya da kuşkulu bir kişi ise, nereye gitse kuruntularını, kuşkularını birlikte götürür. Ruh hastalıkları kişiyi bunalttığı, uyumunu bozduğu, mutsuz ettiği oranda ağırlaşırlar. Herkes zaman zaman bunalıma düşebilir, geçici olarak ruhsal belirtilerin etkisinde kalabilir. Dış koşulların değişmesi, ölüm, ayrılık, ağır hastalık, işsizlik gibi pek çok değişiklik ve zor, stres kişinin uyumunu bozabilir. İnsan kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli etkileşim içindedir ve değişen koşullara göre tepkiler geliştirir. Bu tepkiler her zaman uygun tepkiler olmayabilir, kişi kendi kendisiyle ve çevresiyle çatışmaya girebilir. Belirtilerin nerede, nasıl çıktığı da önemlidir. Örneğin sevdiği bir insanı yitiren kişi depresyon belirtilerinin çoğunu gösterebilir. Ancak bu hastalık değil, ölüme karşı gelişen sağlıklı bir tepkidir. Öfke, sevinç, üzüntü, gülme, ağlama yerine göre hastalık belirtisi, yerine göre olağan ve sağlıklı tepkilerdir. Durduğu yerde ağlamak, gülünmeyecek yerde gülmek, önemsiz bir nedenle öfkelenip saldırganlaşmak birer hastalık göstergesi olabilir. Tehlike karşısında korkmak bir korunma tepkisidir, kalabalık içine girememek ise bir ruhsal bunalım belirtisidir. Sevgiliyi başkalarından kıskanmak doğaldır ama 20 yıllık karısının kendisini aldattığını düşünerek kavga çıkarmak ağır bir ruh hastalığı olabilir. Ruhsal hastalıkların tanısı, hastayla yapılan görüşmeler, gözlemler, aileden alınan bilgiler ve gerektiğinde uygulanan psikolojik testler yardımıyla konur. Kişideki ruhsal belirtilerin yoğunluğu, süresi ve hangi koşullarda çıktığı göz önünde tutularak hastalığın ya da uyumsuzluğun derecesi belirlenebilir. Hiç kimse kendi kendine gerçekçi bir tanı koyamaz. Kendi sorunlarımızı ya abartma ya da yok sayma eğilimimize göre değerlendirdiğimiz için varacağımız sonuç yanıltıcı olur. Bununla birlikte kendi kendimize içten yanıtlar verebilirsek, ruh sağlığımız konusunda doğruya yakın bir sonuca varabiliriz. Aşağıdaki teste verilecek yanıtların çoğu evet ise, kişide ruhsal bir uyumsuzluk vardır diyebiliriz. 1. Kaygılı ve üzüntülü müsünüz? 2. Önemli bir neden olmaksızın kendinizi mutsuz buluyor musunuz? 3. Çabuk kızıp çabuk tepki gösteriyor musunuz? Öfkeniz pişmanlıkla ve kötü sonuçlarla bitiyor mu? 4. Belirsiz nedenlerle uykusuzluk çekiyor musunuz? 5. Zihninizi, dikkatinizi toplamakta güçlük çekiyor musunuz? 6. Ruh haliniz sık iniş çıkış ve dalgalanma gösteriyor mu? 7. Bu hayatın yaşanmaya değmez olduğunu düşünüyor musunuz? 8. Topluluk içinde sıkıntı duyuyor, kendi başınıza kalmayı yeğliyor musunuz? 9. Arkadaş edinmekte ve arkadaşlığı sürdürmekte güçlük çekiyor musunuz? 10. İradesiz misiniz? İçkinin, kumarın ölçüsünü kaçırıyor, yapmanız gereken işleri hep erteliyor musunuz? 11. Zararsız nesnelerden veya nedensiz olarak korkuya kapılıyor musunuz? 12. Yalnız kendinizin haklı, başkalarının haksız olduğunu düşünüyor musunuz? 13. Hekimlerin nedenini bulamadıkları ağrı ve başka bedensel yakınmalarınız var mı? 14. Başkalarının sizi gözetlediklerine, size zarar vermeye çalıştıklarına inanıyor musunuz? 15. Yakınlarınızın önerilerine karşın ruh hekimine gitmemekte direniyor musunuz? Hemen belirteyim ki bu ruhsal durum testi evde uygulanacak ve kesin tanı koyduracak bir test değildir. Çünkü her insan ara sıra bu sorunların hepsine evet diye yanıt verebilir. Kimi zaman da tek bir soruya verilecek evet yanıtı ağır bir ruhsal bozukluğun kanıtı olabilir. Örneğin kendisinin sürekli gözetlendiğini, zehirlemek isteyenler bulunduğunu sanan bir kişi ağır bir paranoid hasta olabilir. Özellikle gençlik çağında bu test tümüyle geçersizdir çünkü gencin ruhsal durumu sürekli değişkendir. Ruhsal hastalıklar insanın mutluluğunu beden hastalıklarından daha çok bozabilen, çalışmasını aksatabilen durumlardır. Ruhsal sağlığı yerinde kişilerde zaman zaman uyumsuzluk gösterebilir, bunalıma düşebilirler. Çünkü kişinin dış dünya ile sürekli etkileşimi sonucu ruhsal dengesi sürekli bozulur ve düzelir. Tüm uyum çabalarımız iç ve dış dengemizi korumak ve sürdürmek yönündedir. Kendi gereksinimlerimizle dış dünyanın koşullarını uzlaştırmaya çalışır dururuz. Ruh sağlığı yerinde kişi hep neşeli, hep uyumlu, hep mutlu kişi demek değildir. Sağlıklı kişinin uyumsuzluğundan belki en önemli farkı sorunları altında ezilmemesidir. Sağlıklı kişi zor durumlardan gerçekçi çözümlerle ve uygun tepkiler vererek dengesi alt üst olmadan çıkabilen kişidir. Bu bölümde gençlik çağı için önem taşıyan ruhsal hastalıkları ve uyumsuzlukları ele alacağım. Nevrozları, psikozları, cinsel uyumsuzlukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılığını, davranış bozukluklarını tartışacağım, örnekler göstereceğim. Ayrıca ruhsal tedavi ilkelerine yer vereceğim. Ruhsal hastalıkların aileden kaynaklanan nedenleri için Çocuk Ruh Sağlığı kitabına bakınız. 2. Nevrozlar. Bunaltı nevrozu. Bunaltı, anxiety, halk arasında bungunluk denen kaygı ve iç sıkıntısı en sık rastlanan ruhsal durumlardan biridir. Bunaltı sürekli olabildiği gibi yoğun biçimde nöbet nöbette gelebilir. Bunaltı nöbeti, anxiety attack geçiren bir kimse belirsiz bir korku içindedir, içi daralır. Sık sık solur, soğuk soğuk terler, göğsü sıkışır, boğazında lokma kalmış gibi bir tıkanma duyar, çarpıntısı vardır. Kolları uyuşabilir, yüreğinin üstünde batma, midesinde sıkıntı olabilir. Hasta birden kalp durmasından ölecekmiş ya da korkunç bir şey olacakmış gibi tedirgindir. Tüm bu belirtiler yırtıcı bir hayvandan kaçan ya da silahlı saldırıya uğrayan bir insanda da gözlenebilir. Yani yoğun korkunun bedendeki belirtileridir. Korkuda belli bir dış neden olduğu halde bunaltıda neden belirsizdir. Daha doğrusu içten gelen bir tehlike uyarınına verilen ruhsal tepkidir ve bu tepkinin bedende yarattığı fizyolojik değişikliklerdir. Bunaltı tek başına bir nevroz belirtisi olabildiği gibi başka nevrozlarda ve şizofrenide ek belirti olarak da görülebilir. Bunaltı çoğunlukla bilinç dışından kaynaklanan bir çatışmanın ürünüdür. Bilinç dışında tutulamayan yasak dürtü ve eğilimlerin bilince çıkmak için zorlaması bunaltı yaratır. Benlik, Bu yasak dürtüleri içe bastırmakta ve başka savunma yöntemleriyle dizginlemekte yetersiz kalır. Bunaltı nöbeti geçiren bir kimse o derece paniğe kapılabilir ki ya ilk yardıma koşar ya da gece yarısı eve doktor çağırır. Gerçekten yoğun bir bunaltı nöbeti bir kalp krizini andırır. Ancak muayene ve incelemeler bunun ruhsal kaynaklı olduğunu ortaya koyar. Derin derin soluma birkaç dakika sürdürülürse, kandaki karbondioksit oranını düşürerek bunaltının fizyolojik belirtilerini ortaya çıkarır. Tiroid bezinin aşırı çalışması da bunaltıya benzer durumlar yaratabilir. Çoğunlukta yaşanan bunaltının en önemli nedeni ana babadan ayrılma, ana babayı yitirme durumlarıdır. Örneğin kalabalık içinde annesini yitiren bir çocuğun ağlaması, altına işemesi, terlemesi ve gözlerinden okunan korku bir ayrılık bunaltısıdır. Separation anxiety. Erkek çocuğun anneye yaklaşmak, babanın yerini almak istekleri de ödipal çatışmaya neden olur. Bu duygulardan dolayı babasının öfkesini üstüne çekeceğini, cezalandırılacağını sanır. Böyle bir durumda en korkulan ceza hiç kuşkusuz sünnet edilmek, erkeklik organını yitirmek olabilir. Başka bir deyişle çocuk iğdiş edilme bunaltısı çeker. Sakat kalmaktan, yaralanmadan ve bedenine bir zarar gelmesinden korkar. Bunaltı alt benlikten de kaynaklanabilir. Bu durumda doyum ve boşalım arayan cinsel ve saldırganlık dürtülerinin baskısı söz konusudur. Üst benlikten kaynaklanan bunaltı ise ahlak ve törelere, vicdan değerlerine aykırı dürtülerin zorlaması sonucu oluşur. Sema 15 yaşında bir genç kızdı. Bir gün okul dönüşü evde içine bir sıkıntı gelmiş. Anne, soluk alamıyorum, boğulur gibi oluyorum demişti. Gerçekten gözlerinden korku okunuyor, yüreği çarpıyor ve soğuk soğuk terliyordu. Annesine sarılıyor, anne ölmem değil mi diye ağlıyor, tedirgin tedirgin dolaşıyordu. O gün Sema'yı ilk yardıma götürdüler. Muayeneler yapıldı, sağlam bulundu. Bir yatıştırıcı iğne yapıldıktan sonra evine yollandı. Ancak bunaltı nöbetleri birkaç günlük aralarla yineledi. Nöbetler yatıştıktan sonra bile ölüm korkusunu üstünden atamıyor, birkaç saat yattığı yerde kendini dinliyordu. Aile öyküsünü dinlediğimde Sema'nın son bir yıl içinde birkaç ruhsal örselenme geçirdiğini saptadım. 6 ay önce dedesi gözleri önünde düşüp ölmüştü. Babası hastaydı ve yakında ameliyat olması gerekiyordu. Annesi kuruntulu, içli ve bunaldığı zaman çarpıntısı tutan bir kadındı. Bu gerilimli ortamda bile Sema okuldaki başarısını sürdürebiliyordu. Sema, annesi gibi içli, duygularını dışa vuramayan, yumuşak başlı, ailesine düşkün bir genç kızdı. Babasının hastalığına üzülüyor, annesi yorulmasın diye ev işlerine yardım ediyor, kardeşine ders çalıştırıyordu. Tüm bu nedenlerle ailede gerginlik ve üzüntü vardı. Bu hazırlayıcı etkenlere ek olarak Sema, küçük bir de kaza geçirmiş ancak ucuz atlatmıştı. İlk bunaltı nöbetinin geldiği günü bana ayrıntılı olarak anlatmasını istediğimde sıkılarak genç bir erkeğin o gün kendisini eve kadar izlediğini ve arkadaşlık önerdiğini, bunun üzerine birden korkuya kapıldığını ve soluk soluğa eve kaçtığını anlattı. Bu son olay ergenlik çağında olan ve yaştaşları gibi gezip dolaşmayan Sema'da bunaltının tetiğini çeken etken olmuştu. Başka bir deyişle cinsel dürtüleriyle üst benliğinin çatışmasını yaşıyordu. Fobik nevroz. Saçma, abartılmış ve gerçeğe uymayan korkulara fobi adı verilir. Korku, benliğin sağlıklı bir tepkisidir. Kişiyi tehlikelere karşı uyarır ve önlem almasını, korunma yolları aramasını sağlar. Yırtıcı bir hayvanla yüz yüze gelen bir insan ya saklanarak ya kaçarak ya da varsa elindeki silahıyla kendini korumaya çalışır. Bu nedenle korku, kişiyi uyaran, kımıldatan bir tehlike çanı ve savunma alarmıdır. Korku çok yoğun olursa kişi tehlike karşısında donup kalabilir. Fobik kişi benliği tehlikeye sokmayan durum ve nesneler karşısında korkuya ve paniğe kapılır. Köpekten korkan bir kimse bir yavru köpek yanından geçse dizinin bağı çözülebilir, dokunmak ya da kucağına almak ise panik yaratabilir, kişi çıldıracakmış gibi olur. Kapalı yer korkusu olan bir kimse için de asansöre binmek ölüme gitmekle eştir. Bunaltıdan değişik olarak fobilerde bunaltı yaratan neden bellidir. Bu nesne veya durumdan kaçındığı sürece kişi güvendedir. Oysa bunaltı nöbeti kişiyi her yerde yakalayabilir. Başka bir anlatımla fobilerde bunaltı belli bir nesneye aktarılmış ve yer değiştirmiştir. Örneğin küçüklüğünde cinsel saldırı korkusu geçirmiş bir küçük kız sokağa çıkma korkusu geliştirebilir. Asıl korku, yani cinsel saldırı korkusu, erkeklerden sokağa aktarılarak somutlaşmıştır. Sokağa çıkmazsa korkudan kurtulmuş demektir. Bu kimse tek başına sokağa çıkamayışının çocukluktaki ruhsal örselenme ile ilişkisini unutmuştur. Asıl korku bilinç dışına itilmiş, geriye somut bir meydan veya sokağa çıkma korkusu kalmıştır. Bu durumda sokak simgesel bir anlam kazanmıştır. Ancak her korkunun simgesel bir anlamı yoktur. Çocukluğunda bir köpeğin kovaladığı veya ısırdığı bir çocuk yardım edilmezse bu korkusu erişkin çağda da sürüp gidebilir. Çocukluğunda annesini bir kalabalıkta yitirmiş olan çocuk olgun çağında bile bu korkuyu atamayabilir. Anneye bağımlılığı sürüyorsa kalabalık anneden ayrı düştüğü o korkulu yaşantıyı simgelediği için bunaltı uyandırır. Kişi o yaşantıyı unutmuş olsa bile bilinç dışında tutulan ayrılık bunaltısı etkisini sürdürür. Kimi fobilerde korku gerçekle ilgilidir ancak abartılmıştır. Her insan uçağa binince belli bir heyecan çeker, kaygı duyar. Fobik bir kimse uçağa ya hiç binemez ya da binerse korkudan kas katı kesilir, ölüm korkusunun bütün bedensel belirtilerini yaşar. Her insan yükseklikten ürker ancak ikinci kat balkonunda oturamayan, oturunca başı dönüp fenalık geçiren insanlar vardır. En saçma korkular kalabalık korkusu, kedi köpek korkusu, açık alan korkusu türünden olanlardır. Sokağa çıkmaktan korkan bir kadın yanına küçük çocuğunu alırsa güven duyabilir. Küçük bir çocuğun onu gerçek bir tehlikeden koruyamayacağını bilir ama yanında birinin olması korkuyu yatıştırabilir. Kimi insanlar korkularının üstesinden gelmek için değişik yöntemler uygularlar. Bunlardan en sık kullanılanı korkunun üstüne gitme yöntemidir. Counterfobic mekanizm. Mezarlıktan geçen kişinin ıslık çalarak kendine güven aşılaması gibi bir yöntemdir bu. Yüksekten korkan bir erişkin kişi bu korkusunu yenmek için paraşütle atlama sporunu seçmişti. Ancak ilginçtir ki bu kişi 3. kat balkondan aşağı bakarken çektiği korkuyu yenememişti. Histerik nevroz. Histerik nevrozun konversiyon türünde, conversion hysteria, duyu ve devinim organlarında işlevsel bozukluklar görülür. Hasta hiçbir organik bozukluğu olmadığı halde birden bacaklarının tutmadığından, ellerini kollarını oynatamadığından yakınır. Sanki birden felç olmuş, inme inmiş gibidir. Ancak sinirlerde ve kaslarda bir bozukluk yoktur. Gündüz kolunu bacağını oynatamayan hasta uykudayken serbestçe oynatır. Başka bir kimse de birden konuşmaz olur, görmediğini, işitmediğini ileri sürebilir. Ya da kolunda bacağında duyu azalması ve yitimi olabilir. Tüm bu belirtiler ruhsal nedenlerden ileri gelirler. Hastanın refleksleri sağlıklıdır. Örneğin görmediğini söyleyen hastanın göz bebekleri ışığa tepki verir. İşitmiyorum diyen bir hasta beklenmedik bir sesten irkilebilir. Konversiyon histerisine özgü bir belirti de hastanın hastalığına karşı takındığı umursamaz tutumdur. Bacakları tutmayan hasta günlerce yerinden kalkmaz, buna karşılık üzüntü ve kaygı göstermez. Hatta yüzünden kaygısızlık, aldırmazlık okunur ki buna güzel aldırmazlık anlamında labella indifference adı verilir. Hasta durumundan memnun gibidir, iyileşip iyileşmeyeceğini bile sormaz. Konversiyon histerisinin bir türü de tutarıya, sara benzer kasılmalarla kendini gösterir. Hasta yere yatar, yay gibi gerilir, çırpınır, sesler çıkarır, bir süre sonra ağlayarak açılır. Oysa gerçek tutarı nöbetinde hastada bilinç yitimi ve nöbet geçince de uyuklama vardır. Bir heyecan, bir kavga veya tartışma sırasında bayılmada bir konversiyon histerisidir. Kimi zaman histerik türde sürekli hıçkırık ve öksürük nöbetleri, kusmalar ve hürmeler olabilir. Çok çocuk isteyen bir kadın karnında gaz toplanması sonucu kendini gebe sanabilir. Yalancı gebelik. Histerik gülmeler ve ağlamalar da olabilir. Kişi gülmesini ve ağlamasını engelleyemez, birinden ötekine geçebilir. Histerik nevrozun disosyatif türünden belli başlı bozukluk bilinç alanındadır. Kişinin bilinci bulanır, hasta geçmişinden bir parçayı anımsayamaz. Kendinden geçip taşkınlaşan, kişiliğinden çıkmış gibi davranan hastalar da vardır. Kendilerine geldiklerinde ne yaptıklarını, ne söylediklerini anımsamazlar. Böyle birden başlayıp birden kesilen ve çoğunlukla ruhsal bir örselenmeye tepki olarak gelişen histerik durum bir psikozu andırır ki buna yalancı psikoz ya da histerik psikoz adı verilir. Kimi hastada belli bir süre kendi kişiliğinden çıkıp başka bir kişiliğe bürünür. Çifte kişilik adı verilen bu durumda benliğin yarılması, bölünmesi söz konusudur. Örneğin evine bağlı, kocasını seven bir ev kadını birden kişiliğinden sıyrılıp hoppa, ayartıcı bir kadın kimliğine girebilir. Eski kişiliğine döndüğünde hiçbir şey anımsamaz. Uyur gezerlikte uyku sırasında ortaya çıkan geçici bir benlik yarılmasıdır. Klasik psikanalize göre histeriye yol açan nedenler bilinç dışında etkisini sürdüren cinsel çatışmalardır. Daha özel olarak söylersek çözümlenememiş Ödipus karmaşasıdır. Buradan kaynaklanan cinsel eğilimlerin bilince yansıması kişide yoğun bunaltı yaratır. Yasak cinsel eğilimlerin bilinç düzeyinde algılanmasını önlemek için benlik önce içe bastırma çabasını artırır. Bu yetersiz kalınca ortaya çıkan serbest bunaltı dayanılmaz nitelikte olduğundan bunaltı bir organa bağlanır, işlevsel bir bozukluğa dönüştürülür. Bu nedenle kolu tutmaz, ayağı oynamaz olan hasta bunaltıdan kurtulduğu için rahatlar. İlgisiz ve aldırmaz tutumu bundan ileri gelir. Hastanın ruhsal çatışmasının bir organa yöneltilmesi bunaltıyı önlediği için birincil kazancını oluşturur. İkincil kazancı da hastalığından dolayı gördüğü ilgi ve sevgidir. Histerik belirtiler dizginlenemeyen saldırganlık dürtülerinin sonucu olarak da gelişebilir. Örneğin bir tartışma sırasında bağırıp çağıran, sövmek, nefretini kusmak isteyen ama üst benliğe buna izin vermeyen bir kişi tam o sırada bayılarak ya da sesi çıkmayarak içine düştüğü çatışmadan kendini kurtarabilir. Elini kaldırıp vuracağı sırada kolu tutmayan bir kimse de bir bakıma dizginleyemeyeceği saldırgan eğilimine karşı kendini korumaktadır. Ruhsal bakımdan örseleyici bir durumda kişinin birden kendini yitirmesi, yani benliğindeki yarılma da onu bir süre için çatışmanın dışına çıkarmaktadır. Böylece hem saldırgan dürtülerine yol vermekte hem de sonucundan sorumlu tutulmamaktadır. Çünkü kendinde değildir. Hoppa ve ayartıcı bir kadın kimliğine bürünen bir ev kadını da bilinç dışında yatan yasak eğilimlerine boşalım sağlamakta ama o da davranışlarından sorumluluk almamaktadır. Konversiyon histerisi ve genellikle tüm histeri türleri geleneksel olarak kadınlara özgü bir hastalık olarak bilinir ancak erkeklerde de seyrek de olsa görülebilir. Histeri nöbetleri her düzeyde genç kız ve kadında gelişebilir ancak büyük kentlerden çok kırsal yörelerde daha sıklıkla rastlanmaktadır. Çocukluk çağında da ortaya çıkabilecek ama bir genç kızlık hastalığı sayılmalıdır. Doktor Mualla Öztürk, histeri belirtileri gösteren çocukların ve ailelerin incelenmesinden şu sonuçlara varmıştır. Bu çocukların çoğu duyarlı, çekingen, anne baba büyüklerin buyruklarına uysalca uyan, duygu ve düşüncelerini dışa vuramayan, aile içinde özel bir yeri ve sorumluluğu olan çocuklardır. Bizim klinik gözlemlerimize uyan bu sonuçlara şunları eklemekte yarar vardır. Bu kız çocuk ve gençlerin genellikle anneleriyle araları gergin, buna karşılık babalarıyla ilişkileri yakın ve sıcaktır. Bu üçlü ilişki hiç kuşkusuz Ödipus karmaşasını kamçılayan bir ilişki türüdür. Gerçekten konversiyon histerisinde sıklıkla görülen çatışma Ödipus karmaşasıdır. Ancak belirttiğimiz gibi saldırganlık ve doyurulmamış bağımlılık gereksinmesi de hastalığın çıkışında rol oynayabilir. Başka bir deyişle kişi, oyun çağına, fallik dönem saplanıp kalmışsa da daha önceki dönemlerin çözülmemiş çatışmaları bu saplanmayı kolaylaştırırlar.